sizler için ben Hülya Aksu Düzgün hazırladım. Sunmaya çalışacağım. Ana kumanda masamızda Mustafa Özcan bizimle birlikte. Stüdyomuzda Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci yerini aldı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhaba efendim. Ben her seferinde bir aksilik olur da gelemezseniz diye çok üzülüyorum. Çünkü çok keyifli geçiyor sohbetiniz.
Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Ben de dikkat ediyorum. Mümkün mertebe geciksem bile en azından aksatmamaya dikkat ediyorum.
Bu kadar yıldır arada küçük aksaklıklar olacak elbette. Biz sizi ağırlamaktan son derece mutluyuz. Dinleyicilerimizden gelen tepkiler de hep olumlu.
Teşekkür ederiz size de onlara da.
Teşekkürler. Yaşadığımız şehre farklı bir pencere açıyorsunuz.
İnşallah.
Bugün bu pencerenin önündeki renkli çiçeklerden konuşacağız. İstanbul ve çiçek birbirini çok bütünlüyor ama İstanbul'un özel de bir çiçeği var. Geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik. Önümüzdeki haftalarda açacak diye. Tam mevsimindeyiz galiba.
Evet, tam şu anda Erguvan mevsimindeyiz.
Bu hafta sonu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin düzenlediği bir bahar şenliği var. Erguvan şenliği var. Hem bundan biraz bahsedeceğiz hafta sonu programın nasıl olacağından ama hem de elbette Erguvanlardan konuşacağız. Neden Erguvan ve İstanbul?
Bu İstanbul'un florası gerek topografyası gerek iklimi itibariyle öteden beri ta Bizans devrinden beri İstanbul'un vazgeçilmez çiçeği Erguvan. Rutubete ve rüzgara dayanıklı olması itibariyle kendiliğinden yetişmesi itibariyle ve daha ziyade yeşillik yerlerde ormanlık koruluk yerlerde yetişmesi itibariyle İstanbul'u sevmiş ve İstanbul'da çok tutulmuş. Baharın geldiği İstanbul'da nasıl belli olur? Hele şehirde şimdi artık ağaç ve yeşillik azalınca büyük şehirlerde bahar, yaz, sonbahar fazla belli olmuyor. Takvimden ancak belli oluyor. Halbuki bunun tabii çevreden belli olması lazım. Vaktiyle İstanbul'da hala da öyledir. Şöyle Boğaz'da bir tur yapsanız baharın gelip gelmediğini anlarsınız. Nereden anlarsınız? Hı hı. Elbette yeşilin türlü tonları her tarafı sarar. Ama esas öyle bir mevsimi vardır ki Nisan sonlarında Erguvanların çiçek açması.
Tabii biz Erguvan çiçeği diyoruz ama aslında Erguvan bir ağaç.
Bir ağaçtır,
onun
evet.
Çiçeğinden bahsediyoruz.
Tabii bazı ağaçlar meyve ağacıdır biliyorsunuz. Bazı ağaçlar sadece yeşillik için, bazıları sadece mobilya için yetiştirilir. Erguvan bir çiçek ağacıdır. Hı hı. Leylak gibi çiçeklerinden istifade edilir diyelim.
Bu çiçekler meyveye dönüşmüyor
meyveye
daha
dönüşmez,
sonra.
Meyveye dönüşmez ama harikulade bir güzelliği vardır. Ağaç fazla büyümez. Çok küçük değildir ama çok büyük bir ağaç da değildir. Bu bakımdan her yerde yetişir. Mukavemetli bir ağaçtır. Hı hı. Ve de alışılagelen çiçeklerden farklı bir rengi ve biçimi vardır. Hı hı. Bu bakımdan öteden beri İstanbul'da yetiştiği için adeta İstanbul'un sembolü olmuştur. Öyle sembolü olmuştur ki vaktiyle Bizans imparatorlarının hanedan rengi Erguvan rengiydi.
Mor'un bir parça
Mor'un bir
koyu.
Tonu, evet, koyusu, tonu. Pembeye kaçan bir tonu. Hanedan üyeleri elbiselerinde, saray mefruşatında, yazışmalardaki bir takım aksesuarlarda bu rengi kullanırlardı. Ve bu renk hanedana mahsustu Bizans İmparatorluğu devrinde. Başkaları bu rengi elbiselerinde ve günlük hayatlarında kullanmazlardı.
Hatta sizin bu konuyla ilgili anlattığınız İstanbul'un fethine ilişkinde bir anekdot
son imparator, var. Son imparator Paleolog, Mihail Paleolog. Savaşırken veya kaçarken çeşitli rivayetler var. Öldürülmüş. Ve ölüler arasında Erguvan rengi ayakkabılarından tanınarak imparator olduğu anlaşılmış. Sonradan hı-hı. teşhis edilmiş hakikaten ve böylece imparator son imparatorun öldüğü katileşmiş oluyor. Hı-hı. O da onun Erguvan rengi ayakkabılarıyla tespit edilmiştir. Dediğim gibi şu günler bilhassa İstanbul sahillerinde ve Boğaz'da Erguvan'ın bilhassa Boğaz'da renk renk, öbek öbek yeşilliklerin arasında boy gösterdiği bir mevsim. Hı hı. O bakımdan Boğaz'ın seyrine ve İstanbul sahillerinin seyrine doyum olmuyor ama illa Boğaz'ın seyrine doyum olmuyor. Bu kısa süren bir mevsim hı hı. ama...
Bu hafta sonu eğer hava sıcak olsa idi. Tavsiye ederdik size gerçi yağış, sağanak yağış var diyor meteoroloji. Bir Boğaz turuna çıkın derdik.
Evet.
Eminönü'nden, Karaköy'den hatta karşı taraftaki iskelelerden başlayan turlar var.
Tabii.
Kavaklara kadar gidip geri dönüyorlar. Tabii. Onlardan biri bu Erguvan mevsimini kaçırmamak
evet,
için
evet.
ideal olurdu.
Yani eski İstanbulluların ve İstanbul'a gelen seyyahların bilhassa kor diplomatik mensuplarının en mühim ritüellerinden birisi diyelim bu ilkbaharda. Boğaz turu çok kısa sürer İstanbul'un baharı hemen yaz gelir bazen hiç bahar olmaz kıştan hemen yaza geçer onun için kıymetlidir sonbaharı uzun sürer kendini hissettirir ama ilkbaharı göründü geçti bahar hazanda heder oldum diyor ya şair hı hı. bir görünür bir geçer onun için bu şeyi bilenler, işin aslını bilenler mutlaka bir boğaz turu tertiplerlerdi. Bak, eskiden beri bu dilenci vapurları vardır. Bütün boğaz iskelelerine uğrar, yolcu alır, yolcu indirir ama esas maksadı boğaz turudur. Şimdi biraz daha arttı bu boğaz turları. Çeşitli teknelerle de yapılabiliyor. İşte bu mevsim en ideal mevsimlerden birisidir. Ne çok sıcak, ne soğuk, yağışlı olmayan bir hafta sonunda veya herhangi bir günde erguvanları seyretmek bahanesiyle bir boğaz turu yapmaya değer.
En çok nerede var boğazda? Yani zaten çok az yeşillik kaldı bazı yerler dışında.
Şimdi karşı tarafı biraz daha çok seviyor. Karşı tarafta daha çok var erguvan. Karşı tarafın iklimi biraz daha bu gibi şeylere el veriyor. Fakat aslında belki daha ziyade de sizin dediğiniz gibi fazla yeşilliğin biraz karşıda kalmış olmasıdır. İşte bu Kanlıca tepelerinde, Çamlıca'nın o yukarıya bakan, Karadeniz'e bakan taraflarında erguvan daha çok rastlanıyor.
Eğer yolunuz düşerse bu erguvan manzarası altında bir çay da bizim için.
İnşallah.
bir hatırlatma daha dinleyicilerimize. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'nin bu pazar günü Bahar Festivali var, şenliği var ve bu şenlik de erguvan şenliği olarak düzenleniyor. Bu şenlik tabii Semih Ayverdi ile de bir parça isim bulmuş. Ama eğer katılmak isterseniz saat 11'den itibaren Sarıyer'de olunacak. Ardından bir boğaz turuyla hem basın mensuplarına hem de halka zannediyorum açık. Çok güzel, keyifli bir tur yaptırılacak. Hem erguvanların hikayesi hem boğazın hikayesi anlatılacak. Akşam üstüne doğru da bitecek. Zamanı uygun olanlar için kaçırılmaması gereken bir plan doğru. Aslında. Boğaz turlarını seviyorum. Özellikle de sabah bir parça erken saatte çıkarsanız çok sıcak olmadan gideceğiniz yere gitmiş oluyorsunuz. Öğle yemeğinizi yiyorsunuz. Dönüşte yine eğer geminin uygun yerini de seçerseniz hem biraz güneşlenip ama hem de gölgede kalıp keyifli bir İstanbul manzarasıyla dönme fırsatınız var. Ne zamandan beri var bu? Hem çingene vapurları diyorsunuz ama onlar biraz daha ticari galiba. Evet. Benim sözüne ettiğim biraz daha keyif için yapılan geziler. Ne zamandan beri var?
Şimdi Boğaz vapurları başladığı tarihten itibaren ki 150 senelik bir mazisi var şirketi Hayriye. Bu boğaz vapurları daha önce böyle münhasıran iki iskele arasında değil, bütün boğazda dolaşırdı. Tek tek yolcu alır, bütün iskelelere uğrar, köprüye gelir, tekrar köprüden yolcu toplar giderdi. O zaman Sarıyer'e kadar, Beykoz'a kadar oturanlar var. Onlar akşam vapura binerler köprüden. Sur içinde işlerini hallederler veya Galata yakasında. Vapura binerler. Vapur bir karşıya, karşıda birkaç iskeleye, mesela Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyi, Çengelköy iskelelerine, Kandilli iskelesine uğrar, Vaniköy iskelesine uğrar. Karşıya geçer. Karşıdan birkaç yolcu alır ve indirir. Bu arada karşıdan Anadolu yakasına, Rumeli yakasına gelmek isteyenler orada inerler. Yani bu vapurların çok fonksiyonlu bir yeri var. Şimdi nasıl dolmuşa biniyorsunuz, dolmuş muhtelif duraklara uğruyor, son durakta inenler de var, ara durakta inenler de var, ara duraktan binip ara durakta inenler de var. Onun gibi bu vapurlara ara duraktan binenler oluyor, inenler oluyor, baştan binip son durakta inenler de oluyor. Bunlar tamamen yolcu taşımasına müteveccih vapurlar. Keyif için, zevk için değil. Fakat zamanla İstanbul'da, Boğaz'da gezmeyi bir zevk haline getirince, bu daha ziyade de biz ecnebi seyyahlardan geçmiştir. Ecnebi seyyahlar İstanbul'da kaldıkları müddetçe bu boğaz turlarını zevk ve eğlence maksatlı kullanmışlardır. Hatta vapur kiralamışlardır. Belli topluluklar, belli alemler için vapur kiralamışlar. Boğaz sahillerine uğraya uğraya kavağa gitmişler. Tercihan Anadolu kavağında balık yiyip tekrar aynı vapurla köprüye kadar gelmişlerdir. Bu onların eğlencesiydi. Bu eğlence zamanla İstanbul'un keyfine düşkün olanları tarafından da benimsendi. İlk önce yabancı seyyahlar ve diplomatları ağırlayan bu turlar daha sonra Türkiye'ye turistlerin gelip gitmeye başlamasıyla yaygınlaştı. İstanbul halkı da bundan istifade etti. O zamana kadar çok yaygın bir şey değildi bu dilenci vapuruyla boğaz turuna çıkmak. Boğazın kıymeti ondan sonra anlaşıldı.
Hep öyle yani, oluyor Türkiye'de.
Evet, seyyahlar, diplomatlar ve turistler. Daha sonraki ismiyle turistler. Boğazı keşfedip de sırf Boğazı görmek İstanbul için bir görülecek yerdir. Hani her yerin bir görülecek yerleri vardır. Tarihi ve turistik yerleri. Sadece Boğaz'ın kendisi İstanbul için bir
geliş görülecek sebebidir. Yerdir.
Evet. Ve nitekim turist programlarında mutlaka Boğaz turu yer alıyordu. Bilhassa 30'lu 40'lı yıllarda bu iyice arttı. 50'li yıllarda keza öyle. İstanbul halkı da ecnebilerin istifade ettiği bu hadiseden, bu Boğaz turu hadiseden istifade etmeye başladı. Bunun üzerine denizcilik işletmeleri münhasıran Boğaz turuna hitap eden gemiler tahsis etti. Yani Üsküdar'a mesela köprüden Üsküdar'a bir vapur kalkar, Kadıköy'e bir vapur kalkar. Bir de Boğaz vapuru kalkar. Boğaz vapurunun belli saatleri vardır. Bu sadece, tabii buna şeyler de biner. Münakale için, yani bir yerden bir yere gitmek isteyenler de biner ama esas bu dilenci vapurunun şeysi, hüviyeti Boğaz turlarıdır. Hususi sabahtan sizin dediğiniz gibi erken saatte gelirler. Çünkü güneş hararetini hissettirdiği zaman artık bu gemiyle bir yere gitmek çekilmez olur.
Evet.
Erken gelinir. Varılacak yere varılır. Adettir. Orada mutlaka balık yenilir. Hı hı. Biraz istirahat edilir. Ondan sonra vapurun belli bir saati vardır. Tekrar gelir alır.
Hala da öyle devam ediyor.
Bunun fix bir fiyatı vardır. Ve İstanbulluların, eski İstanbulluların bilhassa kaçırmadıkları bir eğlenceydi.
Senede bir defa senede en azından.
Zaten senede bir kere olur. O da doyurur insanı.
Birazdan İstanbul'dan ve vapurlarından da konuşacağız. Kısa bir ara verelim, sonra tekrar burada buluşalım. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden yaptığı bir de oylama var. Onun detaylarını sizinle paylaşalım. Bizden ayrılmayın.
Thank you. Şimdi reklamlar.
Arçelik'ten teknoloji tutkunlarına. Arçelik masaüstü bilgisayar alana yazıcı, dizüstü bilgisayar alana Apple iPod hediye. Üstelik World'e özel ilave 8 World taksitle.
Adopen perdeli pencere perde fixi üretti. Perde fix. Hem pencere hem perde. Adopen tüm dünyaya gururla sunar. Türkiye'nin pencere hattı 444 24 24.
Motosiklet alırken 10 kere düşünün, elinizde cebinizde yanmasın. Fazla söze gerek yok, tecrübe konuşur. Herkes motorunu Bisan'dan alsın. Bisan'dan alsın.
Tüm Bisan modelleri uygun fiyat ve taksi seçenekleriyle sizleri bekliyor. Hem de 7 gün 24 saat yaygın bayi ve servis ayla.
Herkes motorunu Bisan'dan alsın.
Binsa'dan iki yeni seri Dorado ve Karina. Evinizdeki pek çok şeyi onların yanına yakıştıramayacaksınız. Binsa. Çünkü pencere bir kere alınır.
Meyve seven,
gülsen içer,
gülsen içelim,
bir oh çekelim.
Ooo,
gülsen.
Meyve suyunda gülsen.
Toprak aşka dönüştü. Renkler şarkıma. Bir çığlık düştü gökten soframa. Tutku bornalarında, porselen inadında. Değişmez bu yıllardır. Bornan aşktır kadında, bornan aşktır kadında.
Portland, porselen aşkı.
En keyifli kahvaltı sofraları için Gülsan reçel.
Ne yediğiniz önemlidir. Aytaç, A kalite.
Reklamları dinlediniz.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Canlı yayın İpek yolundasınız. İstanbul'u ilgilendiren her şey burada. Bazen çok eskilerden, bazen de en yenilerden bahsediyoruz. Bugün de hem yeni bir haber verdik hem de bir oylamadan bahsedeceğiz. Efendim, şirketi Hayriye eski adıyla şimdi artık şehir hatları işletmesi mi demek? Evet, daha
şehir
doğru.
Hatları daha doğru.
Vapurlarda bir yenilemeye gidiyor. İşletmesi İDO'ya geçiyor. Zaten zannediyorum belli hatlarda ondaydı. İDO yeni vapurlar için düğmeye bastı ve yeni hem filo olarak belki yenilenecek ama hem de nostalji kavramı bir parça pekiştirilecek. Bununla ilgili sevgili dinleyiciler bir oylama yapılıyor İBB.gov.tr'de. Buradan bu hattan siz de İstanbul'da şehir hatlarında hangi vapurları görmek istediğinizi oylayabilirsiniz. Hem iskeleler yenileniyor hem de bu oylama sayesinde yeni vapurlarımızın çehresini biz kendimiz çizeceğiz. Siz en fazla hangisini beğendiniz diye soruyorlar. Siz en fazla hangisini beğendiniz? Bir yandan sayfa içinde de aramaya bulmaya çalışıyorum. Siz hangisini en fazla beğendiniz?
İlk iki tanesini beğendim.
İlk iki dediğimiz
daha doğrusu şunun için eski vapurlara en çok benzeyen onlar olduğu için onları beğendim. Biz fazla şeyler değişsin istemiyoruz. Biraz bu konularda muhafazakar yaklaşıyoruz ondan dolayı. Yoksa teferruatına baksak belki farklı kanaatimiz olur ama.
Tabii detaylarda bir parça şey var galiba değil mi? Şu önemli, biz ne arıyoruz, ne görmek istiyoruz
tabii
şehir hatlarında. Detaylarda o var. Şimdi şöyle bir bakalım. İlk iki model biraz daha renk seçimi itibariyle de eskiyi andırıyor.
Evet, eskiyi andırıyor evet.
Ondan sonraki modeller daha yeni.
Giderek modernleşiyor. Aha. En alttakiler bu deniz otobüslerine benziyor.
Evet, özellikle model 8 evet, deniz otobüsüne çok benziyor.
Çok benziyor.
Ben de detaylar içinde en fazla model 4'ü beğendim. O da bir parça eskiyi andırıyor.
Evet. Onlar da öyle evet.
Neden bunu seçtim? Çünkü özellikle güverte oturma imkanı, güverteyi kullanma imkanı daha fazla.
Evet.
değerlendirmiş. Bir de ben vapurun kenarlarını çok severim, orada oturmayı.
Vapur kenarları hakikaten, yani vapura binmenin raconunda mutlaka o kenarlarda oturma yerleri olması lazım. Ben de severim onları. Hı hı. Rüzgara göre ve güneşe göre de ayarlamak lazım, yoksa çarpar adamı. Fakat hı hı. buna rağmen hoşuma gider.
Özellikle bir, kısa mesafede çok
tercih. Onun bir dezavantajı vardır. Hı. Yer dardır. İnsanlar da oraya oturdum, ayaklarını mutlaka vapur demirlerine dayamak isterler. Şimdi birisi bir yerden bir yere geçmek isterse, aynı sinema salonlarında olduğu gibi, milleti rahatsız eder. Bir o dezavantajı odur. Ama işte o da keyfine, her şeyin nimetin bir külfeti vardır. O da onun keyfine değiyor yani.
Orada da zannediyorum genelde son noktaya kadar gidecek. Mesela Haydarpaşa'da inmeyecekse.
Evet evet, oraya onlar otururlar.
Onlar tercih evet. ediyorlar galiba. İşte Üsküdar'a, Kadıköy'e nereye gidiyorsa oraya kadar vapurlarda, gidecek olanlar.
Şimdi vapur hayatımızın o kadar en önemli bir parçası ki, herkesin bir vapur şeysi var. Telakkisi var. Hı-hı. Herkesin oturduğu yer bellidir. Herkese vapura biniş şekli bellidir. Nereden bindiği.
Eskiden ama eskiden, değil mi bir parça?
Şimdi artık insanlar böyle teferruata çok ehemmiyet vermiyor.
Çok
insanlar,
kalabalık oldu şimdi. Tabii, artık takip etmek de çok zor. Değil.
Herkesin oturduğu yer bellidir. Herkes belli yerlere oturur. Kimisi üst kata arkaya oturur. Kimisi öne oturur. Kimisi iç kapalı yerlere oturur. Kimisi alt kata oturur. Herkesin kendine göre bir biniş yeri vardır.
Hatta anlatılır eski hikayelerde, siz de zaman zaman yayını taşıyorsunuz. Mesela sürekli aynı güzergahı kullanan kişiler arasından biri bir gün geç kalsa.
Tabii vapur beklermiş.
Beklermiş. Mesela biri gelmese o gün merak edilir.
Merak edilir, ne oldu acaba?
Evet, değil mi? Böyle hikayeler
sayı
var.
Sayı o kadar az ki vapurda bir kere ayakta kimse yok. Herkes oturuyor. Herkes birbirini biliyor. Bir de devamlı aynı vapurla seyahat edenler mutlaka yüzlere aşina. Bir de eski İstanbullular o kadar prensipli ve dikkatli ki hep aynı saatte çıkarlar evden. Hı hı. Milim gecikmez. Saatinizi ayarlarsınız yani insanların evden çıkışlarıyla. Eskaza bir problem olup da gecikse vapur bilir onun geleceğini, bir miktar bekler. Hayırdır, kimi bekliyoruz? Felence Bey'i bekliyoruz. O Felence Bey de hakikaten gelir. Dediğiniz gibi eğer gelmemişse vapur sakinlerinde bir merak hasıl olur. Acaba neden gelmedi? Hasta mı oldu? Şu mu oldu, bu mu oldu? Hı hı. İadeye, yani hasta ziyaretine gidenler olur. Sizi bugün vapurda görmedik, hayırdır bir merak şey mi oldu ettim diye. Yani şimdi bunlar tabii çok komik geliyor bu evet. nüfusta, bu kalabalıkta, ama İstanbul'un nüfusunun 500 bin olduğu bir devre ait bu anlattıklarım.
Güzel
çok uzak bir zamanda
ama
değil bunlar. 1950'li 60'lı yıllar yani.
Merak ettiğim bir şey var. Biz hep eleştiriliyoruz. İşte dört tarafımız ya da üç tarafımız denizlerle çevrili. İç denizi de sayarsak belki dört demek daha doğru. Ama biz buna rağmen denizlerden istifade edemiyoruz. Balık kültürümüz çok yok. Yüzmeyi çok sevmiyoruz. Evet. Balıkçılık belki sadece belli yerlerde yaygın. Ve denizden taşımacılık olarak, ulaşım olarak da çok istifade edemediğimiz söyleniyor. Maalesef. İstanbul'da bu inanılmaz yoğun trafikte acaba bu yenilenmiş yüzüyle vapurlar bir parça yükü alacak mı? Nasıl görünüyor?
Şimdi dediğiniz çok doğru. Ben onu eskiden beri hayret ediyorum. Yani dediğiniz gibi üç taraf denizle kaplı ve bu denizler öyle buz denizi gibi bir denizler değil. Yani elverişli denizler. Balıkçılık da sondayız. Yüzmede sondayız.
Deniz
taşımacılığında, su sporlarında sondayız. Deniz taşımacılığında sondayız. Ben bunu kendimce tahkik ettiğimde Osmanlıların en azından son asrında buna çok ehemmiyet verildiğini biliyoruz. Bilhassa Sultan Aziz zamanından itibaren.
Yeni bir donanma kurulmuş.
Yeni donanma kurulmuş. Dünyanın İngiltere'den sonra ikinci büyük donanması. Sadece askeri maksatlarla değil, aynı zamanda deniz taşımacılığı bakımından da çok ehemmiyetli adımlar atılmış. Bugün deniz hatları işletmesinin yerini alan o zamanki şirketi Hayriye o zaman da kurulmuş. Hatta kuruluşu da enteresandır. Hı hı. Zamanın meşhur devlet ricalinden Ahmet Cevdet Paşa ile Keçecizade Fuat Paşa Çemberli Taş Hamamı'nda yıkanırlarken hamamlar, hani nasıl Avrupalılar yemekte bazı şeyleri konuşuyorlar, hamamlar da böyle fikir tehadisi için elverişli yerlerdi.
Banyolu toplantı, banyolu hani yemek ve toplantı
evet,
gibi.
Evet, eski Romalıların banyolu toplantıları gibi. Onlar sıcak olduğu için eski Roma'da şeylerde, banyolarda devlet müzakereleri, meclis toplantıları falan yapılırmış. Tabii enteresan. Hatta Suriye'de bazen mahkemeler bile fıçıyı doldururlarmış suyla, hakimler içine girerlermiş.
Sıcak olması
sıcak
sebebiyle.
Olduğu için. Hı hı. Orada icraî faaliyet yaparlarmış.
Sağlıklı karar alınması için gereklidir için,
tabii,
mutlaka.
Tabii, sıcak insanın zihnini bulandırır. Hamamda kararlaştırmışlar. Tabii diyeceksiniz ki o zamana kadar niye kararlaştırmamışlar? İhtiyaç olmadığı için. Çünkü Boğaz'da o zamana kadar yerleşim fazla olmadığı için balıkçı köyleri kayıklarla ulaşım sağlanabiliyor. Ama artık nüfus arttıkça, iskan genişledikçe buna ihtiyaç duyuluyor. Hı hı. Ve bu ihtiyaç hemen değerlendiriliyor. Bu önemli. Yıllar, asırlar geçmeden hemen şehir hatları kuruluyor. Hı hı. Şirket, özel bir şirket bu. Herkes oradan hisse alıyor. Ve Avrupa'yı liberal ekonomi esaslarına göre çalışıyor.
Şimdi yönetim özelleştirmeyi değil. Bu kadar yoğun tartışırken böyle bir şirket kuruluyor ve özel bir şirket.
Bir dakika, zaten Osmanlı Devleti'nde her şey özeldir. Bütün kamu hizmetlerin. Mesela neler? Tramvaylar, neler? Trenler, neler? Yataklı trenler, neler? Şehir suyu, ne elektrik, ne hava gazı. Hepsi özeldir. Özel şirketlere ihale eder devlet. İhale hı hı. açar. Der ki İstanbul'u su getirin. Kim getirecek?
Şirketler girerler, yabancı şirketler, yerli şirketler. Devlet en çok para veren, bunun için imtiyaz bedeli alırlar. Devlet para alır. O parayı veren imtiyazı alır. Tabii herkes giremez, onun şartları var. Hı hı. Sonra bunlar boruları kurarlar, su kaynaklarını tespit ederler, barajları yaparlar, suyu bağlarlar evlere. Su parasını bunlar tahsil eder. Ve bu su parasından ayrıca devlete de vergi verirler.
Şimdiki
devlet
gibi.
Masraf etmek şöyle dursun. Harcama yapmak şöyle dursun. İmtiyaz parası alır. Ayrıca vergi alır. Sadece kontrol eder. Zamanında su veriliyor mu, verilmiyor mu?
Buna suyun bakar. Kalitesi vesaire vesaire.
Buna bakar. Şirket hayriye de öyle. Özel bir şirkettir. İleri gelenler ortak olmuşlar. Devletle alakası hiç yoktur. Osmanlı Devleti zamanında devletin hiçbir şeysi yoktu.
Ama buna izin vermek de bir ileri görüştür.
Osmanlı ekonomisi bugün Avrupa'nın sahip bulunduğu ekonomik sistemden ileri bir ekonomik sistemdi. Bunu herkes söylüyor. Bütün ekonomi tarihçileri
söylüyor. Rağmen ekonomik olarak ve de kaynakları bu kadar geniş olmasına rağmen.
Ekonomik olarak çökmesinin sebebi bu telakkisinden dolayı değil. Ham madde imkanlarının sınırlı olmasından, savaşların fazlalığından, nüfus azlığından, arazinin genişliğinden, başka sebeplerden kaynaklanıyor. Hı hı. Yani gene Osmanlı Devleti'nin yıkılması gerekirken 100 sene daha ayakta durmasının sebebi de budur. Liberal ekonomik sistemdir. Hı hı. Günümüzde de pek çok Osmanlılardan bize intikal etmiş müessese vardır. Yine Osmanlı Devleti'nin teşkilatlarının ve müesseselerinin sağlamlığından geliyor.
Hala devam ettiğimiz hem alışkanlıklarımız var hem de kurumsal kimlik anlamında tabii devam eden şirketler.
Yani bunlar Osmanlı'dan geliyor. Hı hı. Osmanlı liberal ekonomi anlayışını benimsemiş. Şirket hayriye de bunun tipik bir örneğidir. Hı hı. Yani özel bir şirkettir ve çok güzel çalışmış. Avrupa'yı liberal ekonomi prensiplerine, hı hı, göre çalışmış. Öyle adam kayırma, şu bu, gecikme, rötar, böyle bir şey olmamış. Hı hı. En güzel, en çağdaş vapurlar alınmış. Ve Avrupa baş şehirlerinin çoğunda bulunmayan bir düzende İstanbul halkını iskeleden iskeleye taşımış. Hı hı. Uzun yıllarda hizmet etmiş. Cumhuriyet'ten sonra da denizcilik işletmesi olarak, hı hı, devletleştirilmiş. Hı hı. Yine de devam etmiştir yakın zamana kadar. Şimdi belediyeye intikal etti. Bir kere böyle bir şirket, yani ihtiyaç duyulmuş. Osmanlılar zamanında sadece İstanbul içinde değil, Osmanlı limanlarının hepsinde deniz taşımacılığı çok ileriydi. Mesela Doğu Anadolu'dan İstanbul'a gelen birisi hiçbir zaman karayolunu veya tren zaten yok, tercih etmezdi. En yakın liman Trabzon mu, Batum mu, Rize mi, Giresun mu, Ordu mu, Samsun mu, oraya gider, oradan vapura biner İstanbul'a gelirdi.
Ama bunu Kurtuluş Savaşı'nda da izlerini görüyoruz. İşte 19 Mayıs 1919'da.
Evet. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişte bu deniz
yoluyla
olmuştur. Çok yaygındı bu gemiler. Yani çok ciddi yolcu gemileri çok kısa sürede Karadeniz gibi yeri aşıp İstanbul'a gelirdi. Aynı şekilde bu hat Ege ve Akdeniz'de de vardı. Hacca gidenler eskiden hep vapurla giderlerdi.
Belli bir yere kadar, ondan sonra karayoluyla
tabii
devam ediyordu.
Hatta çok az. İstanbul'dan kalkar mesela vapur, İzmir'e uğrar, İskenderun'a uğrar, Beyrut'a uğrar, İskenderiye'ye uğrar, Süveyş kanalından geçer, Yanbu'ya uğrar. Yanbu'da inenler, Medine'ye gitmek isteyenler oradan inip 80-90 kilometre karayolu var ondan sonra. Biraz Mekke'ye gitmek isteyenler Cidde'de iner. Yine 60-70 kilometre ileride Mekke'dir. Çok az karayoluyla ilerlerler.
Hani anlatılır ya işte eskiden hacca gitmek çok zordu diye. Mutlaka bu da zor bir
deniz,
yolculuk.
Bu da zor ama denizden önce zor. Evet. Deniz seyahati de olmadan tabii karayla giderlermiş. Ama bu deniz seyahati uzun zaman devam etti.
Şu anda kullanılmayan bir yol ama buna rağmen.
Enteresan, evet.
Değil mi?
Yani dediğiniz gibi her taraf deniz, her taraf iskele, liman. Bunda başka sebepler de var tabii. Yani karayolcuların karayoluna ehemmiyet verilmesini istemeleri, bu bir sektördür. Bu buradan çok rızkını temin edenler var. Bunların oluşturduğu bir lobi, bir nüfuz grubu Türkiye'de hem demir yollarını hem de deniz yollarının inkişaf etmesine mani olmuştur tabii.
Yazık. Sonuçta kaybeden Türkiye. Bakın 6 vapurla başlayan, saatte 5-6 mil hız yapabilen teknelerden bugün artık internet üzerinden tabii hangi modeli seçelim konusundaki oylamaya varmış. Tabii.
Bu İstanbul şehir hatları gemilerinin değiştirilmesi bir ara gündeme geldi. Ben hatırlıyorum. Yıl veremem size. Şu anda hatırımda değil. Belki notlarımda vardır. Fakat o zaman amme efkarı buna karşı çıktı. Biz vapurlarımızdan vazgeçmeyiz dediler. Hı hı. Bu vapurlar değiştirilmedi. Kaldı. Hı hı. Yani o zamanlarda da yine bu vapur şekillerinin değiştirilmesi gündeme gelmişti. Hı hı. O zaman denizcilik işletmeleri vardı. Fakat kaldı o, tatbikata geçmedi.
Eski bayram programlarımı hatırlıyorum. Mesela o programlardan birinde ben insanların vapur ve bayram arasındaki ilişkiyi nasıl değerlendirdiğini ve o saatlere uygun bir bayram gezisi listesi oluşturduklarını hatırlıyorum. Bayram programlarından birinde kullanmıştım. Boğaziçi hakikaten eminim ki şirketi hayriye vapurlarının bazı iskelelere uğramasıyla birlikte farklı bir görünüm kazandı.
Tabii, daha çok ilgi çekti. Daha çok oraya yerleşenler oldu.
Rahatlık oldu.
Tabii
bir
buraların
kez.
Köy hüviyetinden birer semt hüviyetine dönüştü. Hepsi, hı hı, bunlar. Beşiktaş'tan ve Beylerbeyi'nden itibaren hepsi köydü. Hı hı. Boğaz köyleri. Hı hı. Hepsi birer şehir kasaba en azından hüviyeti kazandı, birer semt hüviyeti kazandı. Onun için şirket ailenin çok büyük bir rolü vardır tarihimizde ve özellikle İstanbul'un inkişafında.
Ondan sonra da galiba bir parça sadece Haliç'e doğru yapılan yayılma diğer tarafa kaydı. Tabii. Ve Haliç bir parça gözden tabii düştü gibi.
Öyle oldu yani. Haliç o zaman gözde bir yerken, hı-hı, rağbet Boğaz'a intikal etti. Boğaz sadece sayfiye evlerinin bulunduğu bir yerken zamanla yaz kış oturulan bir yer haline geldi. Bu İstanbul'un nefes almasını sağladı. Şehir buraya doğru yayıldı ve İstanbul genişledi. Ama dediğiniz gibi Haliç'te de vardı vapurlar, küçük vapurlar vardı.
Şimdi çok az var. Mesela ben Eyüp'ten görüyorum, belli saatlerde kalkıyor ve Üsküdar'a kadar gidiyor.
Tabii eskiden beri yani Bostan iskelesinden kalkar, Eyüp'ten Balat'a uğrar. Balat'ta inenler Fatih'e giderler oradan. Ondan sonra köprüye kadar gelir. Başka uğradığı yer var mı tam emin değilim ama
Karaköy'e
karşıya
sonra
geçer veya karşıda Hasköy iskelesi, Sütlüce iskelesine, hı-hı, geçer. Karşıya geçer, Kasımpaşa'ya geçer. Hı-hı. Bu küçük vapurlar Haliç'te yakın zamana kadar işlerlerdi. Şimdi dediğiniz gibi çok sınırlı zannediyorum.
Saatleri sınırlı. Gün içinde istediğiniz kadar tabii rahat bulamıyorsunuz.
Eskiden çok sıktı. Yani iskeleye inen mutlaka bir vapura denk gelirdi. Daha önce de kayıkla gider gelirlermiş Haliç'te.
Şimdi durağa gelen otobüse denk geldiği gibi için yani, belki de vapuru beklemiyor. Biraz ehli keyif olmak doğru lazım beklemek için. Eski vapurlar ve onların hikayeleri anlatılır sürekli. Ve hep bir laf duyarız biz bu eski vapurlarla ilgili, yandan çarklı.
Yandan çarklı.
Ne demek? Nasıl bir görüntü?
Şimdi sağ tarafında büyük bir çark var. Geminin hareketi o çark sayesinde oluyor. Ben bu çarklara, çark vapurlara yetişmedim.
Motor dediğimiz bu mu? Yani
motor
çark
gene
mıdır?
Var, motor gene var ama o motorun hareketini çark sağlıyor. Hmm. Böylece bu aslında bir avantaj. Fakat zannediyorum akıntılı yerlerde değil de daha ziyade nehir gibi yerlerde bu. Yani boğaz gibi yerlerde değil de nehir gibi yerlerde daha iyi neticeler veriyor. Nereden biliyorum
onu? Eski Amerikan filmlerinde görüyoruz.
Amerikan filmlerinde vardı. Mississippi'de hala yandan çarklı vapurlar vardır ama artık devrini tamamlamış. Boğaz'da bunlar 60'lı yıllara kadar işlemişler. Eskiden kalma yandan çarklılar. Fakat dilimize yerleşmiş yandan çarklı diye.
Boğaz yandan çarklı gemiler ve bu yandan çarklı gemilerde içilen yandan çarklı kahveler ya da çaylar.
Ada hatlarında son ana kadar bu yandan çarklı gemiler kullanılmış. Daha doğrusu şehir hatlarındaki yandan çarklı gemiler ada hatlarına konulmuş. Hı-hı. Ada vapuru yandan çarklı diye bir şarkı vardı yakın zamanda hatta.
Sezen Aksu'nun bir şarkısı var. Peki bu vapurlar içinden böyle tarihe mal olmuş ya da ünlülerin hayatıyla birleşip anekdotlara girmiş olanlar var mı hafızanızda?
Bağdat vapuru var mesela. Tabir olmuştu Bağdat vapuru gibi diye, ağırlık sembolüdür. Bağdat vapuru çok eski bir vapur. Şirket tarihinin en eski vapurlarından birisi. Çok sık arıza yapar. Tabii eskiliğinden dolayı hantal bir vapur. Sık sık rötar yapar eski tabirle. Geri kalır, zamanında yetişemez. Ve bir müddet, uzun müddette kullanılmış Bağdat vapuru.
Buna rağmen.
Ondan sonra şeyden çekilmiş, seyri seferden çekilmiş. Fakat tabir olarak İstanbul halkına yerleşmişti. Ağır adama Bağdat vapuru derlerdi. Nerede kaldın Bağdat vapuru gibi? O Bağdat vapuru gibidir derlerdi. Yani gecikme manasına. Sonra bir resanet vardı sağlamlık manasına. Bu köprü önünde battı.
Köprü Galata Köprüsü.
Galata Köprüsü. Oraya çekerlerdi zaten. Onların iskelesi oradaydı. Evet. Köprü dendiği zaman şimdiki Boğaz Köprüsü değil Galata Köprüsü anlaşılırdı. Vapur orada battı. Sultanahmet zamanı, şimdi bu İstanbul halkı da çok enteresan bir halktır. Vaktiyle İstanbul köpeklerini sürdüler. Şehrin hıfzı sahasına hizmet etmek maksadıyla adaya, hayırsız adaya. İstanbul halkı günlerce gözyaşı döktü köpekler için. Sanki o köpekler İstanbul'un şeyleriymiş gibi.
Ama anlatılır sesini rüzgar getiriyor falan.
Getiriyor.
Köpek
gözyaşı döktü İstanbul'da. İstanbul'da ona bakanlar vardı.
Evet, gidip ekmek atanlar falan.
Bu şiirlere kadar geçti. Yani İstanbul halkı buna gözyaşı döktü bu köpeklere. Hatta ondan sonra Balkan Harbi felaketini de bu köpeklerin ahına bağladı. Köpeklerin ahını aldık.
Ama
Balkan felaketi
biz
oldu diye. Tabii ya, İstanbul halkı duygusal insanlar. Yani o ciddiyetlerinin
hepsi ve balık burcu bu İstanbul halkının su grubu.
Ciddiyetlerinin ve biraz soğukluklarının, bürudetlerinin arkasında da çok dikkatli bir halktır İstanbul halkı. Diğer başşehir halklarına benzemez. Bu resanet köprüde batınca İstanbullular gözyaşı döküyorlar resanet için. Padişah
neden? Yani İstanbul'a mal olmuş bir özelliği
ya
mi?
Ya alışılmış. Şimdi İstanbul halkı bir şeye alıştığı zaman hatta çok İstanbullu aynı yere oturur, aynı vapuru bekler. O yani düşünür, o alışmıştır o vapura. Ya yani izah da edemez, bunu izah et desen edemez.
Yani ben o zaman İstanbullu olduğumu servise iniş çıkışlarımda ispat etmiştim. Aynı yere oturmaktan müthiş hoşlanıyorum.
Arabacı mesela, tanımadığı bir arabacının arabasına binmez. Yani ne olacak, arabacıdır. Yani tanıdık yollardan gider gelir, tanıdık insanlarla görüşmeyi sever, tanıdık insanlardan alışveriş yapmayı sever. Yani tanıdık şeysi İstanbul halkı için çok önemlidir. Şimdi bu vapurda, resanette İstanbul halkında eski tabirle itiyat hasıl etmiş.
Alışkanlık
hasıl etmiş. Ve gözyaşı dökmüşler bu resanede. Bilemediğimiz başka ne sevimliliği vardı bilmiyoruz. Çünkü biz yetişmedik. Sultanahmet zamanında
anılarda bir yeri var demek ki.
Muhtemelen. İstanbul halkının gözyaşına saraydan makes geliyor. Padişah emir veriyor bu vapurun çıkarılması için. Ki kolay bir şey değildir batmış geminin çıkarılması. Çok masraf edilecek. Zor zamanda o resanet çıkarılıyor. Tamir ediliyor. Ve yeniden seyri sefer hizmetine sokuluyor. Adı da Eseri Merhamet oluyor.
Merhamet
eseri. Yani merhamet sebebiyle çıktı diye. Hı-hı. Tabii sadece gemilerin kendi... Mesela ilk araba vapuru dünyada Osmanlı Devleti zamanında İstanbul'da kullanılmıştır.
Enteresan.
İlk araba vapuru. Hı-hı. Gene köprüden hareme çalışmıştır. Tabii o zaman önce faytonlar, sonra otomobiller burada. Hatta gemiler, trenler, Avrupa hattından gelen trenler Sirkeci'de hususi bir vapura alınır raylarıyla, karşıya geçirilir. Haydarpaşa'dan yoluna devam eder.
Tüpsüz ama geçit sonuçta.
Evet. Tabii her banliyö trenleri değil ama Avrupa'dan gelen trenler, şehir trenleri bu şekilde aktarılırdı. Hala bu şeyler var. Ama şey için çalışıyor artık. Teknik hizmet veriyor.
Yani bakım arasında,
bakım için hizmet veriyor.
Şimdi anlattıklarımız dinleyicilerimize de enteresan geldi eminim. Biz keyif aldıkça onların da keyif aldığından eminim. Bir de bizim hep böyle kafamızda bir işaret vardır. Hep bir eşitleme vardır. Eski gemiler şimdi artık jilet oldu.
Jilet oldu diye.
Doğru mudur? Tek bir eser midir? Tek bir örnek midir?
Hayır, şöyle. Şimdi bu şehir hatları vapurlarından ziyade askeri vapurlar metal ağırlıklı. Kullanılmaz hale gelince tamiri son derece zor. Zaten donanma gemilerinin bakımı son derece masraflıdır. Yani mesela Sultan Hamit için tenkit sebebidir bu. Donanmayı Halic'e çekip çürüttü diye. Donanma her dakika piyasada girecek bir şey değildir. Onun bir seferi binlerce liraya mal olmaktadır. Donanma korkutucu bir unsurdur. Düşmanı korkutur.
Caydırıcı.
Caydırıcıdır. Nitekim bu caydırıcılığını göstermiş 93 harbinde bilhassa Ruslar donanmayla saldırmaya çekinmişlerdir Osmanlı Devleti'ne. Eğer donanmayla saldırsalardı felaketle biten bir harbin neticede daha büyük bir felaket olabilirdi.
Kötü bir sayfa olurdu.
Ama kolay bir şey değil. Yani Osmanlı maliyesinin zor zamanında bu gemilerin bakımını yapması çok zor olmuştur. Tek tük de olsa gemiler yenilenmiş, yeni gemiler alınmış Sultan Hamit zamanında. Onun için artık kullanılmaz hale gelen gemiler için en ekonomik yol onun parçalanıp sanayinin başka kollarında kullanılmaktır. Yakın zamanda da bunun tipik örneği eski Yavuz gemisinde oldu. Bu Yavuz gemisi jilet yapımında kullanıldı. Hı-hı. Onun parçaları bir firmaya satıldı.
Ama biz bunun için de üzüldük. Tabii. Demek hakikaten İstanbul.
Kampanyalar açıldı o zaman. Hı-hı. Yavuz gemisini kurtaralım diye falan ama bu kampanya kolay bir kampanya değil. Çok paraya ihtiyaç var. Yani yeni bir gemi yapacak kadar paraya ihtiyaç vardı. Ondan dolayı firmalar gelip bu metalini satın alıyorlar hurda olarak. Hı-hı. Ve onu başka sahalarda değerlendiriyorlar. Eski vapurların jilet yapılması hadisesi budur.
Yine eski vapurlardan çıkan özel bir ağacın da ağaç işlemesinde kullanıldığı söylenir. Abanoz ağacı.
Abanoz ağacı bilhassa ve başka bir takım ağaçlar var. Suya mukavemetli ağaçlar olduğu için vapur imalinde özellikle onlar kullanılıyor. Bu vapurlar artık fersuda olup işe yaramaz hale gelince de bu ahşabı ayrıca bir kıymet taşıyor.
Çok ince işle tesbih yapan bir büyüğümüz vardı, aile büyüğümüz ve hep bir belki de şeydir, hoş bir laf değil ama gemilerden birinin çürüye çıkmasını ve oradan bir parça tahta gelmesini beklerdi.
Şeysi o sebebi maişeti. Yani bir vapur şeye çıksa da biz de oradan ahşap alsak, doğru.
Rızkımızı kazansak. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir sohbetti. Önümüzdeki haftalarda devam etmek üzere. Bu arada bu oylamaya katılmak istiyorsanız ibbgov.tr'ye ya da sirketihayriye.com adresine girerek siz de tercihlerinizi İstanbul'daki yenilenen vapurlara katkınızı bu oylamayla gösterebilirsiniz. Birazdan size vereceğimiz hediyelerle yine burada olacağız. Bizden ayrılmayın efendim.